1'de yatacağını hesap edip saati 6'ya kurdu. O zamana dek okuyacaktı. Şişmiş ayaklarını rahatlatmak için ayakkabılarını çıkardı ve masanın başına oturdu. 2 gün önce yarıda bıraktığı fiskeyi açarak okumaya başladı. Ama birinci paragraf biraz zor geldiğinden bir kez daha okudu. Tutulmuş kaslarının verdiği acı ve pencereden esmeye başlayan dağ rüzgarının soğuğu onu uyandırdı. Saate baktı, 2'yi gösteriyordu. Tam 4 saat uyumuştu. Üstündekileri çıkarıp yatağa girdi ve başı yastığa değer değmez yeniden uykuya daldı. Salı günü de yine öyle çalışmakla geçti. Joe'nun çalışma hızı Martin'de ona karşı bir hayranlık uyandırmıştı. Joe çalışmak için yaratılmış bir şeytandı. Koskoca günde tek bir dakikayı bile boş yere harcamıyordu. Bütün dikkatini yaptığı işte ve nasıl zaman kazanacağı konusunda topluyor, Martin'e 5 harekette yaptığı bir işi nasıl 3 harekette yapabileceğini anlatıyordu. Gereksiz hareketlerin elenmesi diyordu Martin onu izleyip öykünürken. Kendisi de iyi bir işçiydi. Hızlı ve dikkatli çalışır, kimsenin kendisi kadar ya da kendisinden fazla çalışamayacağı için her zaman gururlanırdı. Sonuç olarak o da aynı amaç üstünde dikkatini topladı. İş arkadaşının kendisine verdiği ipuçlarıyla öğütleri hırsla yerine getirdi. Yakaları ve manşetleri ovaladı, ütülerken pot yapmasın diye kumaş aralarında kalan fazla kolayı fırçaladı ve bütün bu işleri Joe'nun övgüsünü kazanacak kadar hızla yaptı. Evde yapılacak bir iş olmadığında da boş durmuyorlardı. Joe hiç beklemiyor, bir işi bitirip başka bir işe geçiyordu. Bir tek harekette kol yenleri, yaka ve göğüs kısmı sağ elin yuvarlak yerine gelecek bir biçimde gömlekleri tutarak tam 200 gömlek kolaladılar. Aynı anda sol elleriyle gömleğin öbür taraflarını kolaya batmaması için yukarıda tutuyorlardı. Bu arada sağ elleri sürekli olarak kolaya batıp çıkıyordu. Kola öylesine sıcaktı ki gömleği sıkabilmek için bir yandan da sağ ellerini soğuk su kovasına batırıp çıkartıyorlardı. O gece hanımların cici giysilerini kolaya batırarak 10.30'a kadar çalıştılar. Ben tropikleri giysilere yeğ tutarım diye güldü Martin. O zaman ben işsiz kalırım diye yanıtladı Joe ciddi ciddi. Çamaşırcılıktan başka elimden hiçbir iş gelmez. Ama bu işi çok iyi biliyorsun. Bilmem gerek. 11 yaşımdayken Auckland'da Contra Costa'da presçi olarak başladım bu işe. O zamandan beri tam 18 yıl geçti ve ben başka hiçbir iş yapmadım. Ama bu üstlendiğim işlerin en zorlusu. Bir kişi daha gerek. Yarın gece de çalışacağız. Çarşamba akşamları hep çalışırız. Yakalar ve manşetler hep o güne kalır. Martin saati kurup masanın başına geçti ve fiskeyi açtı. Birinci paragrafı yine bitiremedi. Satırlar birbirine girip bulandılar ve başı önüne düştü. Odada dolaşıp yumruklarıyla hızla kafasına vurdu ama uykunun verdiği ağırlığı yenemedi. Kitabı önüne çekip elleriyle göz kapaklarını açık tutarak okumaya çalıştı. Ama gözleri açık uyuyakaldı. Sonra teslim oldu ve ne yaptığının farkında bile olmadan üstündekileri çıkartıp yatağa girdi. 7 saat derin bir uyku uyudu ve sabahleyin saatin sesiyle uyandığında hala uykusunu alamadığını hissediyordu. "Okuyabiliyor musun?" diye sordu Joe. Martin başını salladı. "Aldırma, bu gece ütü yapmamız gerek ama perşembe günü 6'da işi bırakırız. O zaman okuyacak fırsat bulursun." O gün Martin büyük bir leğenin içinde yumuşak bir sabun ve tepesindeki demir bir çubuğun üstüne yerleştirilmiş vagon tekerleğinin göbeğiyle yünlüleri yıkadı. "Benim icadım," dedi Joe gururla. "Çamaşırları döve döve yıkar ve haftada en azından 15 dakika kazandırır. Burada da 15 dakika işte küçümsenecek bir zaman değildir." Yakaları ve manşetleri presten geçirmek de Joe'nun buluşuydu. O gece elektrik ışığının altında çalışırken anlattı. "Bu çamaşırhaneden başka hiçbir yerde yapılmayan bir iştir bu. Cumartesi günü saat 3'te işimin bitmesini istiyorsam böyle yapmam gerekiyor. Ama ben işin içinden nasıl çıkacağımı biliyorum. Bütün fark da burada. Doğru sıcaklığı basınca tutturmak ve presten 3 kez geçirmek gerekir. Bak şuna, bir manşeti yukarı kaldırdı. Elle ya da ütü tahtasıyla daha iyisi yapılamaz." Perşembe günü Joe köpürüyordu. Bir sürü yeni kolalanacak çamaşır gelmişti. "Bırakacağım bu işi," dedi. "Dayanamıyorum, çalışmayacağım artık. Birkaç dakika artırabilmek için bütün bir hafta köle gibi çalışmanın ne anlamı var? Durmadan fazladan çamaşır göndermeye devam ediyorlar. Burası özgür bir ülke. Ben de gidip o şişko Hollandalı'ya kendisi hakkında ne düşündüğümü anlatacağım. Fransızca da konuşmayacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İngilizcesi benim için yeterli. Kolalar içinde dolaşsın bakalım. Bu gece çalışmamız gerek," dedi bir an sonra kararını değiştirip alın yazısına boyun eğerek. Ve Martin o gece de hiçbir şey okuyamadı. Bir haftadan beri hiç gazete yüzü görmemişti ve işin garip yanını görmek de istemiyordu. Haberler onu ilgilendirmiyordu. Hiçbir şeyle ilgilenemeyecek kadar bitkindi. Cumartesi günü işi saat 3'te bitirebilirlerse Auckland'a gitmeye karar verdi. Aradaki uzaklık 70 mildi. Aynı yolu bir de dönüş için almak zorundaydı. Ancak pazar günü akşamı geri dönebilecek ve hiç dinlenmeden yeni bir haftaya başlamak zorunda kalacaktı. Trenle gitmek onun için daha iyiydi. Ama trenle gidiş dönüş $2,5 ve Martin para biriktirmek niyetindeydi. 17. Bölüm. Martin Eden birçok iş yapmasını öğrendi. İlk hafta bir öğleden sonra Joe ile birlikte 200 gömlek kolalamışlardı. Çoğu basıncı sağlayan çelik bir telin üstüne geçirilmiş sıcak bir ütüden oluşan bir sistemle kola ağızlarını gömlekle dik bir açıya getirerek yaka kenarlarını ütülüyor, son olarak da göğüs kısmını parlatıyordu. Elindeki gömleği bitirir bitirmez Martin'le arasında duran bir tahtanın üstüne fırlatıyordu. Martin de bunları alarak kolalanmamış bölgeleri ütülüyordu. Büyük bir hızla yapılan, saatler süren yorucu bir işti. Otelin geniş verandalarında beyazlar içindeki erkekler ve kadınlar buzlu içkilerini yudumlayıp kendilerini serinletiyorlardı. Ama çamaşırhanenin içindeki hava boğucuydu. Büyük soba sıcaktan kıpkırmızı oluyor, ıslak çamaşırların üstünde gidip gelen ütülerden yukarı buhar çıkıyordu. Bu ütülerin ısıları ev kadınlarının kullandıklarından farklıydı. Sıcaklığı parmakla ölçülebilen bir ütü, Joe ve Martin için çok soğuktu. Onlar ütülerin sıcaklığını yanaklarına yaklaştırarak deniyorlardı ki bu Martin'in anlamadığını kabullendiği bir işten... Bu Martin'in anlamadığını kabullendiği bir işlemdi. Ütüler fazla kızınca bunları demir çubuklara geçirip soğuk suyun içine batırıyorlardı. Bu da hayli hüner isteyen bir işti. Ütü suyun içinde gerektiğinden saniyenin dörtte biri kadar fazla kalırsa istenilen sıcaklığın altına düşüyordu. Martin bu konuda edindiği ustalığa hayran kaldı. Makineye benzeyen ve yanılmayan bir takım ölçüler üstüne kurulmuş otomatik bir ustalıktı bu. Ama hayran kalmaya bile zaman yoktu. Martin'in tüm bilinci yaptığı iş üstünde toplanmıştı. Kafası ve elleriyle hiç durmadan çalışan bilgili bir makineydi ve onu bir insan yapan her şey bu bilgiyi sağlamak için kullanılıyordu. Kafasında evren ve onun büyük sorunları için yer yoktu. Beyninin o geniş koridorları kapanmış ve mühürlenmişti. Yankılarla dolu ruhu, kollarının, omuz kaslarının ve on parmağının yönetildiği bir denetim kulesine dönmüştü. Hızla hareket eden ütü, bilmem kaç kez geniş aralıklarla gömleğin üstünde gezdiriliyor, her seferinde belirli bir noktaya birkaç milim ötesine kadar götürülüyor, kolların, sırtın ve yan tarafların üstünde gezdiriliyor, biten gömlekler kırıştırılmadan katlanıyor ve müşterinin onları alacağı gözlere yerleştiriliyordu. Dışarıda bütün dünya tepedeki Kaliforniya güneşinin altında baygınlık geçirirken bu iş saatlerce sürüp gidiyordu. Ama o aşırı sıcak odada bayılan yoktu. Verandada serinleyen konukların temiz gömleklere ihtiyaçları vardı. Martin'in her tarafından ter akıyordu. Çok miktarda su içiyordu ama öylesine sıcaktı ki içtiği su cildinin bütün gözeneklerinden akıp gidiyordu. Denizdeyken çoğu zaman yaptığı iş kendisiyle konuşmasına engel olmazdı. Geminin sahibi Martin'in zamanının efendisi olurdu. Burada otelin sahibi Martin'in düşüncelerinin de sahibiydi. Sinirlerini harap eden, vücudunu yıpratan işinden başka hiçbir düşüncesi yoktu artık. Çünkü zorlanan ruhunun onu anımsayacak zamanı yoktu. Ancak geceliğin yatağına uzandığında ya da sabahleyin kahvaltıda hala geçip giden anılarında görebiliyordu onu. "Cehennem gibi burası değil mi?" dedi Joe bir seferinde. Martin başını salladı ama sinirlenmişti. Bu apaçık ortada belli bir şeydi. Çalışırken konuşmazlardı. Konuşurken ilgileri dağılıyordu. Şimdi de aynı şey olmuş. Martin ütülü işindeki uyumu yitirmiş ve yeniden elde edinceye dek iki hareket fazla yapmak zorunda kalmıştı. Cuma sabahı çamaşır makinesi çalıştı. Haftada iki kez oteldeki çarşafları, yastık kılıflarını, masa örtülerini ve peçeteleri değiştiriyorlardı. Bu iş bittikten sonra kolalama işi yeniden başlıyordu. Yavaş giden, sıkıcı, ince bir işti bu ve Martin kolaylıkla öğrenemedi. Üstelik öğrenmek için fazla deneme yapması olanaksızdı. En küçük bir yanılgı her şeyi berbat edebilirdi. "Şuna bak," dedi Joe, avcunun içine sığabilecek küçücük bir korseyi kaldırarak. "Bunu bir yakarsan ücretinin 20 doları gider." Martin de korseyi yakmak istemedi. Sinirlerinin gittikçe gerilmesine karşın kaslarındaki gerginliği azaltmaya çalıştı ve arkadaşı çamaşırlarını kendileri yıkamak zorunda olmayan kadınların güzel giysilerini yıkarken savurduğu küfürleri hoşgörüyle dinledi. Kola yapmak Martin için bir karabasandı ve zorlukla kazandıkları dakikaları da bu kola işi ellerinden alıyordu. Bütün gün çalıştılar. 7'de ellerindeki işi bırakıp otelin çamaşırlarını presten geçirmeye başladılar. Saat 10'da oteldeki konuklar mışıl mışıl uyurlarken çamaşırhanedeki iki adam gece yarısına 1'e 2'ye dek kola yaptılar. 2.30'da işi bitirdiler. Cumartesi günü yine kolayla ve ufak tefek işlerle uğraştılar. Öğleden sonra 3'te haftalık işlerini bitirmişlerdi. "Oakland'a kadar 70 mil bunun tepesinde gitmeyeceksin değil mi?" diye sordu Joe nihayet oturup bir sigara tüttürdüklerinde. "Gitmem gerek," karşılığını verdi bir iki. "Neden gidiyorsun? Kız için mi?" "Hayır, 2,5 dolar tren parası cebimde kalsın diye. Elimdeki birkaç kitabı kütüphaneye götürüp yenilerini almam gerek." "Neden onları postayla göndermiyorsun? Her biri bir çeyreğe gider." Martin düşündü. "Yarın da dinlenirsin," diye üsteledi Joe. "Buna ihtiyacın var." "Benim de. Canım çıktı." Öyle görünüyordu. Hiç dinlenmeden bütün bir hafta dakikalar ve saniyeler için didiniyor, gecikmeleri önlüyor, engelleri aşıyordu. Bir enerji kaynağı, yüksek bir güçte çalışan insan motoru ve çalışmak için yaratılmış bu şeytan bir haftalık işi bitirdikten sonra şimdi bir yıkıntı halindeydi. Yıpranmış ve tükenmiş, yakışıklı yüzü yorgunluktan çökmüştü. Ruhsuz bir tavırla sigarasını içiyor, sesi cansız ve tek düze çıkıyordu. İçindeki bütün ateş sönmüştü. Zaferi hüzünlü bir başarı gibiydi. Ve haftaya bütün bunlara baştan başlayacağız dedi üzüntülü bir sesle. Ne işe yarıyor bu ha? Kimi zaman keşke aylağın biri olsaydım diyorum. Hem çalışmazlar hem de yaşayıp giderler. Ah keşke bir bardak biri olsaydı. Köye gidip alacak halim de yok. Sen de burada kal da kitaplarını postayla gönder. Yoksa aptallık etmiş olursun. Ama bütün bir pazar burada ne yaparım diye düşündü Martin. Dinlen, nedenli yorgun olduğunun farkında değilsin. Ben pazarları öyle yorgun olurum ki gazete bile okuyacak halim olmaz. Bir keresinde hastalanmıştım. Tifoya yakalandım. 2,5 ay hastanede yattım. Bütün bu zaman boyunca en küçük bir iş bile yapmadım. Ne güzeldi. Çok güzeldi diye yineledi bir dakika sonra uykulu bir sesle. Martin yıkandıktan sonra baş çamaşırcının gitmiş olduğunu gördü. Herhalde bir bardak bira içmeye gitmiştir diye düşündü Martin. Ama onu bulmak için köye kadar gidip yarım mil yürümek... Ama onu bulmak için köye kadar yarım mil yürümek Martin'e çok uzun bir yolculuk geldi. Ayakkabılarını çıkartıp yatağa uzandı ve bir karar vermeye çalıştı. Kitabını eline almaya bile kalkmadı. Uyuyamayacak kadar yorgundu ve akşam yemeğine dek güçlükle bir şeyler düşünüp yarı uyuşuk bir durumda yattı. Joe akşam yemeğinde de görünmedi ve bahçıvan onun büyük bir olasılıkla barları gezindiğini söyledi. Sonra hemen yatağa girdi ve sabahleyin yeterince dinlendiğine karar verdi. Elini bir pazar gazetesi aldı ve ağaçların altında gölgelik bir yere uzandı. Sabahın nasıl geçtiğini fark etmedi bile. Uyumadı, kimse onu rahatsız etmedi ama yine de elindeki gazeteyi bitiremedi. Yemekten sonra gazeteyi yeniden eline aldı ve okurken uyuyakaldı. Pazar günü böyle geçti. Pazartesi sabahı yeniden işe başlamış, çamaşırları ayırıyor, Joe da bu arada kafasına sıkı sıkı bir havlu sarmış küfürler savurarak makineye işletiyor, sabunu karıştırıyordu. Elimde değil diye açıkladı. Cumartesi gelince içmeden duramıyorum. Her gece elektrik ışığının altında süren ve cumartesi günü 3'te biten büyük bir savaşla bir hafta daha geçti. Hafta sonunda Joe yine bir an zaferini kutladı, sonra içmeye köye indi. Pazar gününü Martin yine geçen haftaki gibi geçirdi. Ağaçların altındaki gölgelikte uyudu, amaçsızca gazetenin sayfalarını çevirdi. Sırt üstü yatıp hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey düşünmeden saatler geçirdi. Düşünemeyecek kadar uyuşmuş bir durumdaydı. Ama bu durumundan memnun olmadığının da farkındaydı. Sanki kötü bir şey yapmış, içi kirlenmiş gibi kendinden iğreniyordu. İçinde yüce olan her şey lekelenmişti. Tutkusu körelmiş, içinde bunu besleyecek canlılık kalmamıştı. Sanki ruhu ölmüştü. Bir hayvan, çalışan bir hayvan olmuştu. Ne yeşil yaprakların arasında parıldayan güneşte bir güzellik buluyor, ne de göğün maviliği kulağına eskisi gibi bir şeyler fısıldıyor, titreşen sırlara ve kozmik enginliğe ait ipuçları veriyordu. Yaşam sıkıcı ve aptalcaydı ve hiçbir tat vermiyordu. İmgelemindeki ekranın üstüne kara bir perde çekilmiş, görüntüler hiçbir ışığın girmediği kapalı bir odada kalmıştı. Köydeki barlarda kafayı çeken, bir şeyler saçmalayan, beynine kurtlar kemirirken kıyasıya sarhoş olan, pazartesi sabahını ve bir haftalık öldürücü işi unutan Joe'yu kıskandı. Üçüncü haftasının sonunda Martin hem kendinden hem de yaşamdan tiksiniyordu. Bir başarısızlık duygusu içini sıkıyordu. Yayımcıların yazılarını geri çevirmeleri için birçok neden vardı. Bunu şimdi anlayabiliyor ve gördüğü düşler için kendi kendine gülüyordu. Ruth deniz deliklerini ona postayla gönderdi. Martin onun mektubunu duygusuzluk içinde okudu. Şiirlerin ne denli güzel olduklarını ve onları ne denli çok sevdiğini anlatabilmek için elinden geleni yapmıştı. Ama yalan söylemiyor ve gerçeği kendisinden saklamıyordu. Bunların bir başarısızlık örneği olduğunu biliyordu ve Martin mektubun hevesle yazılmış her satırında bu gerçeği okudu. Ruth haklıydı. Şiirleri yeni baştan okuduğunda bundan şüphesi kalmadı. Güzellik ve duygusallık onu terk etmişti. Ve şiirleri okurken, onları yazarken aklında ne olduğunu merak etti. Dizeleri ona grotesk, sözcükleri canavarca, her şey saçma, gerçek dışı ve olanaksız gibi geldi. Eğer iradesi onları ateşe atacak kadar güçlü olsaydı, deniz liriklerini o anda yakabilirdi. Makine dairesinde yakabilirdi onları ama bu kadar mesafe yürümeye bile değmezlerdi. Bütün gücünü başka insanların çamaşırlarını yıkarken tüketmişti. Özel işleriyle uğraşabilmesi için geriye hiçbir zamanı kalmamıştı. Pazar günü kendisine bir çeki düzen verip Ruth'un mektubunu yanıtlamaya karar verdi. Ama cumartesi günü öğleden sonra işini bitirip banyo yaptıktan sonra bütün bunları unutma isteği ağır bastı. Gidip bir Joe'ya bakayım ne yapıyor diye aldattı kendi kendini. Aynı anda yalan söylediğini fark etti. Ama bu yalanın üstünde duracak gücü yoktu. Olsaydı bile bunun bir yalan olduğunu yatsırdı çünkü unutmak istiyordu. Ağır ağır ve kayıtsız bir tavırla köye doğru ilerledi. Bara yaklaştıkça kendini tutmak istemesine karşın daha da hızlı yürümeye başlamıştı. "Ben senin içki içmediğini sanıyordum," diye onu karşıladı Joe. Martin hiçbir mazeret göstermek zahmetinde bulunmadı, bir viski ısmarlayarak bardağını ağzına dek doldurdu ve şişeyi Joe'ya geçirdi. "İnşallah bir gecede doldurursun," dedi kabaca. Diğeri şişeyle oynuyordu. Martin onu beklemekten vazgeçip bardağı bir dikişte boşalttı ve yeniden doldurdu. "Şimdi seni bekleyebilirim," dedi. "Ama çabuk ol." Joe hızlandı ve birlikte içtiler. "Çalışma ağır geldi galiba," diye sordu Joe. Martin bu konuda konuşmak istemiyordu. Cehennem gibidir bilirim diye sürdürdü Joe. Ama senin içmeye başladığını görmek hoşuma gitmiyor Mart. İşte böyle. Martin sessizce içiyor, bir şeyler ısmarlıyor, arkadaşlarını masasına çağırıyor ve sulu mavi gözlü saçları ortadan ayrık genç barmenle dalga geçiyordu. Bizim gibi yoksulları bu şekilde çalıştırmaları bir rezalet diyordu Joe. Kendimi içkiye vermesem aklımı kaçırıp her şeyi yakardım. Baksana söyleyeyim, benim kurtarıcım bu içki işte. Ama Martin sesini çıkarmadı. Birkaç kadeh sonra beynini uyuşturan kurtların kafasının içinde gezindiğini duyar gibi oldu. Ah, yaşamak buydu işte. Tam 3 haftadır ilk kez yaşadığını duydu. Düşleri geri geldi. Hayalleri karanlık odadan çıkıp içini parlattı. Kafasının içindeki ekran tertemizdi. Güzellik ve coşkunluk içinde el ele yürüyordu. Artık tüm güçler onundu. Bunu Joe'ya anlatmaya çalıştı. Ama Joe'nun da kendi hayalleri vardı. Çamaşırhanedeki kölelikten kaçıp kurtulduğunu ve büyük bir çamaşırhanenin sahibi olduğunu düşünüyordu o da. Bak sana söyleyeyim Mart. Benim çamaşırhanemde çocuklar çalışmayacak. Nesini istersen bahse girerim. 6'dan sonra çamaşırhanede çalışan tek bir ruh bile kalmayacak. İyi dinle söylediklerimi. Bütün işi zamanında bitirebilmek için yeterince makine ve yeterince işçi olacak. Martin de bana yardım edecek. Seni oranın müdürü yaparım. Herkesin müdürü olursun. Bak planım da şu. İçkiyi bırakıp 2 yıl para biriktireceğim. Sonra... Ama Martin arkasını dönüp onu barmenle baş başa bıraktı. Soylu bir cömertlikle herkesi masasına çağırdı. Çiftçilere, ahırda çalışanlara, oteldeki bahçıvanın yardımcısına, barmene ve bir gölge gibi içeri süzülüp yine bir gölge gibi barın ucuna ilişen Ayla'ya içki ısmarladı. 18. Bölüm. Pazartesi sabahı ilk çamaşır demetini makineye boşalttı. Diyordum ki diye söze başladı Joe. Konuşma benimle diye hırladı Martin. Özür dilerim Joe dedi öğleyin yemeğe oturduklarında. Berike'nin gözleri dolu dolu olmuştu. Önemli değil delikanlı dedi. Cehennemin dibindeyiz ve elimizde değil. Biliyor musun seni bayağı seviyorum ben. Bu yüzden dokundu bana. İlk görüşte bağlandım sana. Martin başını salladı. Gel bırakalım dedi Joe. Her şeyi bırakıp gidip aylaklık yapalım. Hiç denemedim ama kolay iş olmalı. Yapacak hiçbir şeyin yok. Düşünsene. Yapacak hiçbir şey yok. Bir keresinde hastalanmıştım, tifo olmuştum. Hastanede yattım. Harika bir şeydi. Keşke yine hastalansam. Hafta ağır ağır geçti. Otel doluydu ve durmadan kolalanacak çamaşır geliyordu. Kahramanca işler yaptılar. Elektrik ışığının altında gece geç saatlere dek çalıştılar, yemeklerini çarçabuk yediler, hatta kahvaltıdan önce bile yarım saat çalıştılar. Martin artık soğuk suyla banyo yapmıyordu. Her an çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlardı. Joe dakikaların usta efendisiydi. Onları dikkatle kullanıyor, bir tanesini bile kaçırmıyor, bir cimrinin altın sayması gibi onları tek tek sayıyor, çılgın bir makine gibi durmadan uğraşıyordu. Ona yardım eden başka bir makine daha vardı. Bir zamanlar kendini bir insan, Martin Eden sanan bir makine. Çok ender olarak Martin düşünebiliyordu. Düşünce dünyası kapanmış, pencereleri kilitlenmişti. Martin ise onun gölgemsi bekçisiydi. Bir gölgeydi o. Joe haklıydı. İkisi de gölgeydiler. Durup dinlenmeden çalışmanın sonucu buydu işte. Yoksa bu bir düş müydü? Ara sıra boğucu sıcağın içinde, beyaz bir çamaşırın üstünde ütüyü bir ileri bir geri sürüklerken bunun bir düş olduğunu düşünüyordu. Kısa bir süre sonra ya da belki 1000 yıl sonra üstü mürekkep lekeleriyle dolu masasının durduğu odada uyanacak, bir gün önce bıraktığı yerden yazışma devam edecekti. Belki bu da bir düştü ve nöbet değiştirilirken uyanacak, baş kasaradaki ranzadan aşağıya atlayacak, tropik yıldızların altındaki güverteye çıkacak ve soğuk bir rüzgarın tenini yalayışını duyacaktı. Cumartesi ve öğleden sonra 3'te kazanılan yorgun zafer geldi. Aşağı yenip bir bardak bira içeceğim dedi Joe, hafta sonu bitkinliğini belirten tek düze sesiyle. Martin sanki birden uyandı. Bisikletini çıkartıp yağladı. Zincirine grafit sürdü. Mil yataklarını ayarladı Martin. Gidonun üstüne eğilmiş, gözlerini 70 millik tozlu yola dikmiş, ayaklarıyla 96 dişli çarkı ritmik bir güçle çevirerek Joe'nun yanından geçtiği sırada o bara giden yolun yarısına varmıştı. O gece Oakland'da yattı ve pazar günü 70 millik yolu yine bisikletle aldı. Pazartesi sabahı bitkin bir durumda yeni bir haftaya başladı. Ama hiç olmazsa ayık kalmıştı. 5. 6. haftada bir makine gibi çalışarak geçti. İçinde kıvılcım gibi bir şey, ölü gibi parlayan ruhunun bir parçası her hafta sonu onu 140 mil yol almaya zorluyordu. Ama böyle dinlenmesi olanaksızdı. Eski yaşantısından arta kalan o kıvılcım da böylece sönüp gidiyordu. 7. haftanın sonunda karşı koyamayacak kadar zayıf olduğundan Joe ile birlikte köye gitti ve pazartesi sabahına dek içip yaşama yeniden döndü. Hafta sonları 140 mil pedal çevirmeye aşırı bir yorgunluğun getirdiği uyuşukluğu başka bir yorgunluğun uyuşukluğuyla gidermeye devam etti. 3. ayın sonunda da 3. kez Joe ile birlikte köye indi. Her şeyi unutup yeniden yaşadı ve yaşarken içerek değil de çalışarak kendisini nasıl hayvanlaştırdığını gördü. İçki bir sonuçtu, neden değil. gecenin günü izlemesi gibi çalışmayı da kaçınılmaz olarak içki izliyordu. Çalışan bir hayvan olarak yükseklere ulaşamazsın diye fısıldadı Whiskey kulağına. Whiskey haklıydı. Martin ona hak vererek başını salladı. Whiskey akıllıydı. Ona yaşamın sırlarını açıklıyordu. Herkese içkiyi, kendisine de bir kalem ve kağıt ısmarladı. Ötekiler onun sağlığına içerken barın üstünde bir şeyler karaladı. "Bir telgraf Joe," dedi. "Oku." Joe sarhoş bakışlarla kağıdı okudu. Ama sanki okuduğu bir şey onu ayıltmıştı. Azarlarmışçasına arkadaşına baktı. Gözlerinden yaşlar yuvarlanmaya başlamıştı. "Beni yalnız bırakmıyorsun değil mi Mart?" dedi umutsuz bir sesle. Martin başını salladı ve telgrafı postaneye göndermek için çevresindeki aylaklardan birini çağırdı. "Dur bir dakika," dedi Joe tok bir sesle. "Dur bir dakika düşüneyim." Bara yaslandı. Bacakları titriyordu. O düşünürken Martin düşmesin diye kolunu omzuna dolayarak onu tuttu. "İki çamaşırcı yaz," dedi birden. "Dur ben yazayım." "Sen neden bırakıyorsun işi?" diye sordu Martin. "Seninle aynı nedenden." "Ama ben denize gideceğim. Sen yapamazsın bunu." "Hayır," diye karşılık verdi Beriki. "Ama ben de aylaklık edebilirim. Beceririm sanıyorum." Martin bir an düşünceli düşünceli ona baktı, sonra bağırdı. "Haklısın. Aylak biri olmak çalışan bir hayvan olmaktan iyidir. Hiç olmazsa yaşayacaksın. Bu da ömrün boyunca yaptığından daha iyidir." "Bir kere hastaneye yatmıştım," diye düzeltti Joe. "Harika bir şeydi. Tifo. Söylemiş miydim sana?" Martin telgrafa iki çamaşırcı yazarken Joe konuşmaya devam etti. "Hastanedeyken hiç içki içmek istemedi canım. Komik değil mi? Ama bütün hafta köle gibi çalışınca kafayı çekmem gerek. Aşçıların ne kadar çok içtiğini hiç dikkat ettin mi? Ya fırıncıların? Onlarınki de berbat iş. Onların da kafayı çekmeleri gerek. Hey dur da telgrafın parasının yarısını vereyim." "Ben senin için veririm," dedi Martin. "Hadi herkes için," diye bağırdı Joe. Zarları sallayıp ıslak barın üstüne atan adamlara. Pazartesi sabahı Joe beklemekten çıldıracak durumdaydı. Başının ağrısını önemsemiyor, yaptığı iş artık onu ilgilendirmiyordu. Dikkatsiz çobanları pencereden güneşe ve ağaçlara bakarken dakikalar sürüsü çevreye dağılıp kayboluyorlardı. "Bak şuna," diye bağırdı. "Hepsi benim bunların. Özgürüm. Ağaçların altına yatar, istersen binlerce yıl uyuyabilirim. Hadi gel buraya Mart, bak şunları. Bir dakika daha beklemenin ne yararı var? Dışarıda çalışma olmayan bir ülke var. Ben de oraya bir bilet aldım. Dönüş biletim de olmayacak." Birkaç dakika sonra makineye taşımak için arabayı kirli çamaşırlarla doldururken Joe'nun gözüne otel sahibinin gömleği çarptı. Markasını tanırdı. Birden özgürlüğünün bilincine varıp gömleği yere fırlattı ve üstüne bastı. "Keşke sen de bunun içinde olsaydın domuz kafalı Hollandalı," diye bağırdı. "İçinde olsaydın da seni elime geçirseydim. Al şunu, şunu da, şunu da. Birisi tutsun beni, tutun beni." Martin gülüp onu işinin başına döndürdü. Salı günü yeni çamaşırcılar geldi ve haftanın geri kalan bölümü işi onlara öğretmekle geçti. Joe bir kıyıda oturmuş onlara ne yapacaklarını anlatıyordu ama elini tek bir işe bile sürmüyordu. "Elimi sürmem," diye belirtti. "Artık hiçbir şeye sürmem elimi. İsterlerse üstüme ateş açsınlar. O zaman her şeyi bırakıp giderim. Bir tek iş bile yapmam artık. Hayır. Ben artık yük vagonlarına binip ağaçların gölgesinde uzanacağım. Çalışın köleler. İşte böyle. Çalışın ve terleyin. Çalışın ve terleyin. Öldüğünüzde siz de benim gibi çürüyeceksiniz. Öyleyse nasıl yaşadığınızın ne önemi kalıyor? Ha söyleyin bana. Ne önemi var?" Cumartesi günü ücretlerini aldılar. Artık ayrılma zamanı gelmişti. "Senden fikrini değiştirip benimle gelmeni istememin bir anlamı yok değil mi?" diye sordu Joe umutsuzca. Martin başını salladı. Bisikletinin yanında harekete hazır duruyordu. El sıkıştılar. "Seni yine göreceğim Mart," dedi Joe onun elini bırakmadan. "Sen ve ben ölmeden karşılaşacağız. Eminim buna. Kemiklerinde duyuyorum bunu. Hoşça kal Mart. İyi bak kendine. Seni severim bilirsin." Martin köşeyi dönüp gözden uzaklaşıncaya dek yolun ortasında tek başına durdu. İyi bir çocuktu bu diye mırıldandı kendi kendine. İyi bir çocuk. Sonra yukarı geçecek yük katarını bekleyen boş su varillerinin yanına doğru ilerledi. 19. Bölüm. Ruth'la ailesi yine evlerine dönmüşlerdi. Ve Auckland'a giden Martin sık sık onu gördü. Diplomasını aldıktan sonra Ruth artık çalışmıyordu. Bedeninin ve kafasının tüm enerjisini yitiren Martin de yazı yazmayı bırakmıştı. Bu ikisine de birbirlerini görmeleri için epeyce zaman sağladı ve ilişkileri hızla gelişti. Önceleri Martin dinlenmekten başka bir şey yapmadı. Bol bol uyudu, müzik dinleyip düşünerek hiçbir iş yapmadan günler geçirdi. Uzun bir savaştan çıkmış gibiydi. Günlük gazetelere biraz ilgi göstermeye başlaması yeniden canlanışının ilk belirtisiydi. Sonra yine okumaya başladı. Kolay romanlar ve kısa şiirler. Birkaç gün sonra kendini uzun bir zamandır el sürmediği Fiske'nin önünde buldu. Güçlü vücudu ve sağlığı yeniden yerine gelmişti. Artık eskisi gibi gençliğinin dayanıklılığına sahipti. Dinlenir dinlenmez denize açılacağını söylediğinde Ruth'un uğradığı düş kırıklığı açıkça belli oldu. "Neden yapacaksın bunu?" diye sordu. "Para için," diye karşılık verdi Martin. "Yayımcılara yapacağım bundan sonraki saldırı için paraya ihtiyacım olacak. para savaşın enerjisini oluşturur. Benim durumumda ise para ve sabır. Ama bütün istediğin paraysa neden çamaşırhanede kalmadın? Çünkü çamaşırhane beni hayvanlaştırıyordu. Bu kadar ağır bir iş yapmak insanı içmeye zorlar. Ruth dehşetle ona baktı. Yani diye sordu. Her şeyi ondan saklamak kolay bir işti ama içten olmak onun yaratılışının bir parçasıydı. Ve ne olursa olsun yalan söylemeyeceğine dair kendi kendine verdiği sözü anımsadı. Evet diye yanıtladı. Birkaç kez içtim. Ruth ürperip ondan uzaklaştı. Tanıdığım hiçbir erkek yapmamıştı bunu. Hiçbiri. Onlar Shelley Hot Springs çamaşırhanesinde çalışmamışlar ki diye acı acı güldü Martin. Çalışmak iyi bir şeydir. Bütün vaizler insan sağlığı için gerekli olduğunu söylerler. Tanrı tanığındır ki hiçbir zaman çalışmaktan korkmadım ben. Ama iyi bir şeyin de çok fazlası oluyor. Çamaşırhane de bunlardan biri. İşte bu yüzden denize bir sefer daha yapacağım. Sanırım bu sonuncusu olacak. Çünkü döndüğümde yazılarım dergilere kabul edilecek. Eminim bundan. Kız sessiz ve soğuktu. Martin ona bakarken başından geçenleri anlamasının ne denli olanaksız olduğunu gördü. Bir gün bunları da yazacağım. İşin insanı aşağılaması ya da işçi sınıfında içme psikolojisi ya da buna benzer bir şey olacak adı. Karşılaştıklarından beri hiç bugünkü kadar birbirlerinden uzak görünmemişlerdi. Ardında bir isyan yatan, bütün içtenliğiyle yaptığı bu itiraf kızı ondan soğutmuştu. Ama kızı asıl şaşırtan nedeninden çok bu duygunun kendisiydi. Bu Martin'e ne denli yaklaşmış olduğu konusunda bir uyarı oldu ve bunu kabullendikten sonra samimiyetleri daha da gelişti. Martin'e karşı içinde bir acıma duygusu da uyandı ve onu düzeltmek için masum idealist düşüncelere kapıldı. Bu kadar iş becermiş olan bu kaba genç adamı kurtarmalıydı. Onu daha önceki kötü çevresinden ve kendisine rağmen kendisinden kurtaracaktı. Ve bütün bunlar ona çok soylu düşünceler gibi geldi. Bu düşüncelerinin altında kıskançlık ve bir aşk isteğinin yattığını bilmesi olanaksızdı. Ilık sonbahar günlerinde bisiklete bindiler ve tepelerde birbirlerine insanın düşüncelerini daha yüksek duygulara çeviren şiirler okudular. Feragat, özveri, sabır, çalışkanlık ve azim dolaylı olarak delikanlıya kazandırmaya çalıştığı erdemlerdendi. Bu soyutlamalar babası Bay Butler ve yoksul bir göçmen çocukken bütün dünyaya kitap dağıtan bir iş adamı olan Andrew Carnegie kişilikleriyle Ruth'un kafasında somut bir biçim almıştı. Bütün bu erdemler Martin tarafından da takdirle karşılanıyordu. Kızın zihinsel etkinliklerini artık daha yakından izliyordu. Ruth'un ruhu kapalı bir kutu olmaktan çıkmıştı. Martin bilgi yönünden onunla eşit bir düzeydeydi. Ama anlaşamadıkları birçok nokta olması aşkını etkilemiyordu. Aşkı eskisinden çok daha güçlüydü. Çünkü artık onu olduğu gibi seviyor, dahası fiziki zayıflığı bile gözlerine daha çekici geliyordu. Browning'i okuyup yerinden fırlayarak ayakta duruncaya dek, yıllarca ayağını toprağa değdirmemiş hasta bir kadın olan Elizabeth Barrett'in yaşamını okumuştu. Browning'in bu kadına yaptığı etkiyi Martin de Ruth'un üstünde yapacaktı. Ama önce Ruth'un onu sevmesi gerekiyordu. Gerisi kolaydı. Ona güç ve sağlık verecekti. Önlerindeki yıllarda çalışma, rahat ve huzur içinde Ruth ile kendisini birlikte şiir okuyup tartışırken, Ruth'u yerde yüzlerce yastığın ortasına uzanmış, kendisine şiir okurken görür gibi oldu. Sürecekleri yaşamın özü bu olacaktı. Her zaman bu hayal gözünün önüne geliyordu. Kimi zaman Martin okurken Ruth ona dayanıyor, başını omzuna yaslıyordu. Kimi zaman da güzelliğin basılı olduğu sayfaları birlikte okuyorlardı. Ruth da doğayı seviyordu ve zengin imgelemeyle Martin okudukları görüntüleri değiştiriyordu. Kimi zaman kapalı vadilerde, kimi zaman dağların tepesindeki çayırlarda, dalgaların vurduğu gri kumların üstünde ya da şelalelerin buharlaştığı, rüzgarın her esintisiyle titreşen, buhardan bir peçe gibi denize ulaştığı tropiklerdeki volkanik bir adada okuyorlardı. Ama bütün bu görüntülerin ortasında güzellik ilahları durmadan okuyan ve okuduklarını paylaşan o ve Ruth yatıyordu. Arkadaysa her zaman onları dünyadan ve onun tüm zenginliklerinden bağımsız kalan çalışma, başarı ve kazanılan para vardı. Küçük kızıma dikkatli olmasını öğütlerim diye uyardı annesi bir gün. Ne demek istediğini biliyorum ama imkansız bu. O, Ruth'un yüzü kızarmıştı. Ama bu yaşamın kutsal konuları üzerinde annesiyle ilk kez konuşan bir genç kızın kızarışıydı. Evet, o senin sınıfından değil, diye tamamladı onun sözünü annesi. Ruth başını salladı. Bunu söylemek istememiştim ama, evet, benim sınıfımdan değil o. Kaba, vahşi ve güçlü. Çok güçlü. Ama duraladı ve sustu. Bu konularda annesiyle konuşmak onun için yeni bir deneydi. Ve yine annesi cümlesini onun yerine bitirdi. Temiz bir hayat sürmemiş demek istiyorsun. Ruth yine başını salladı ve kızardı. Evet, haklısın dedi. Ama onun suçu değil bu. Ama bir kez bulaşmış işte şu. Zifte mi? Evet, zifte. Ve beni korkutuyor. Bazen öylesine kayıtsızca konuşuyor ki sanki onun için hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi beni dehşete düşürüyor. Bütün bunların bir önemi var değil mi? Kollarını birbirine dolayıp oturdular ve o susunca annesi elini okşayıp konuşmasını bekledi. Ama beni çok ilgilendiriyor diye sürdürdü Ruth. Bir bakıma benim himayem altında sayılır ve benim arkadaşım o. Tam arkadaş sayılmaz. Arkadaş ve koruduğum bir insan karışımı. Bazen beni çok korkuttuğunda oyun oynamak için aldığım bir köpek gibi geliyor bana. Çekiştirip dişlerini göstererek zinciri koparmakla tehdit ediyor sanki. Annesi yine bekledi. Sanırım beni bir köpek gibi ilgilendiriyor. Birçok iyi yönü de var. Ama başka bir türlü. Sevemeyeceğim öylesine çok özelliği var ki. Görüyorsun. Bu konuda düşünüyorum. Küfrediyor. Sigara içki içiyor. Yumruk yumruğa dövüşüyor. Kendisi söyledi bana. Üstelik hoşlanıyor da bundan. Kendi söyledi. Bir erkekte olmaması gereken her şey var onda. Benim, sesi oldukça yavaş çıktı. Kocam olmasını isteyebileceğim bir erkekte bulunmaması gereken her özellik. Çok güçlü. Benim prensimse uzun boylu, ince, esmer, zarif ve insanı büyüleyen bir prens olmalı. Hayır, benim Martin Eden'a aşık olmam gibi bir tehlike yok ortada. Alın yazımın bana indirebileceği en büyük darbe olurdu bu. Benim söylemek istediğim bu değildi, dedi annesi. Hiç onu düşündün mü? Her yönüyle istenilmeyecek bir kimse o, biliyorsun. Ama ya sana aşık olursa? Zaten aşık, diye bağırdı Ruth. Tahmin etmeliydim bunu, dedi Bayan Morse yumuşak bir sesle. Seni tanıyan birinin aşık olmaması mümkün mü? Olney benden nefret ediyor, dedi Ruth hırsla. Ben de Olney'den nefret ediyorum. O etraftayken kendimi bir kedi gibi hissediyorum. Onun yanındayken yaramazlık yapmam gerekiyormuş gibi geliyor bana. Ben böyle davranmasam bile o bana aynı şekilde davranıyor. Ama Martin Eden'la birlikteyken mutluyum. Hiç kimse, yani hiçbir erkek demek istiyorum, beni böyle sevmedi. Sevmek çok güzel bir şey. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi sevgili anneciğim? İnsanın kendisini gerçekten bir kadın gibi hissetmesi ne kadar güzel. Yüzünü annesinin kucağına gömerek açıkırmaya başladı. Korkunç olduğunu düşünüyorsun, biliyorum. Ama dürüst davranıyor ve sana ne duyduğumu anlatıyorum. Bayan Morse garip bir şekilde hem üzgün hem de mutluydu. Edebiyat diploması olan küçük kızı gitmiş, yerini ancak bir kadın olan Ruth almıştı. Deneyi başarıya ulaşmıştı. Ruth'un yaratılışındaki garip boşluk doldurulmuş ve bu tehlikesizce başarılmıştı. Bu kaba denizci bu deneyde kullandığı bir araçtı ve Ruth ona aşık olmadığı halde kızın kadınlık bilincini uyandırmıştı. Elleri titriyor diye itiraf ediyordu Ruth. Yüzü hala utançla annesinin kucağında gömülü olarak. Garip ve saçma ama ona acıyorum. Elleri titreyip gözleri parlakken ben sürdüğü yaşantı konusunda ona söylevler çekiyor ve düzeltmek için seçtiği yanlış yolu anlatıyorum. Bana tapıyor, biliyorum. Gözleri ve elleri yalan söylemiyor. Bunu düşünmek beni olgunlaştırıyor. Gerçekten benim olan bir şeye sahip olduğum duygusuna kapılıyorum. Beni öteki kızlara benzeten ve beni genç bir kadın yapan bir şeye ve eskiden onlar gibi olmadığımı, seni tasalandırdığımı biliyorum. Bu kaygını bana sezdirmediğini sanıyordun ama ben farkındaydım ve düzelmeye çalışıyordum. Anne ve kız için kutsal bir saatti bu. Karanlık çökerken her ikisinin de gözleri dolu doluydu. Ruth saflık ve içtenlik doluydu. Annesi ise anlayışla onu dinliyor, soğukkanlılıkla açıklamalarda bulunuyor, öğütler veriyordu. Senden 4 yaş küçük, dedi. Dünyada hiçbir yeri yok. Ne bir mevki ne de maaşı var. Seni sevdiğine göre mantıklı davranması, o öyküleri ve çocuksu düşleriyle oyalanacağı yerde seninle evlenmeye hak kazanabilmek için bir şeyler yapması gerekirdi. Korkarım Martin Eden hiçbir zaman büyümeyecek. Babanın ve bütün dostlarımızın, örneğin Bay Butler'ın yaptığı gibi bir iş tutmak ve sorumluluklar almak istemiyor. Korkarım Martin Eden asla para kazanan biri olmayacak. Ama bu dünya öyle kurulmuş ki mutluluk için para gerekli. Yo, hayır. Büyük hazineler değil. Ama rahat ve dürüstçe yaşamaya yetecek kadar bir para. O hiç bundan söz etti mi? Tek bir söz bile söylemedi. Böyle bir şeye kalkışmadı bile. Ama kalkışsaydı bile buna ben izin vermezdim, çünkü onu sevmiyorum. Buna sevindim. Böylesine temiz ve saf olan kızımın, biricik kızımın, onun gibi bir genci sevmesi hoşuma gitmezdi. Yeryüzünde temiz, dürüst ve soylu olan birçok erkek var. Onları bekle. Bir gün böyle birini bulur, onu sever ve sevilirsin. Ve onunla, babanla benim olduğum kadar mutlu olursun. Aklından hiç çıkarmaman gereken bir şey var. Evet anne, Bayan Morse'un sesi alçak ve yumuşaktı. O da çocuklar. Ben bu konuda düşündüm, diye itiraf etti Ruth. Geçmişteki uygunsuz düşüncelerini anımsayarak. Bu tür şeylerden söz ettiği için yine utançla kızarmıştı. Ve işte, Bay Eden'ı senin için imkansız yapan da bu çocuk meselesidir, diye sürdürdü Bayan Morse. Senin çocukların soylu bir kandan gelmeli. Korkarım ki o pek soylu değil. Baban bana denizcilerin yaşantısından söz etti ve anlıyorsun değil mi? Ruth anladığını belirtircesine annesinin elini sıktı. Ama bu belirsiz, uzak, korkunç imgelemenin ulaşamayacağı bir şeydi. Biliyorsun, sana danışmadan hiçbir şey yapmam, diye başladı söze. Ama arada bir lafı önce senin açman gerekiyor. Şimdi olduğu gibi. Sana söylemek istiyordum ama nasıl başlayacağımı bilemiyordum. Yapay bir çekingenlik bu biliyorum. Ama bana yardımcı olabilirsin. Kimi zaman tıpkı şimdiki gibi bana sorular sormalısın. Bana fırsat vermelisin. Sen de bir kadınsın anne diye hıçkırdı ayağa kalktıklarında. Ona öyle geliyordu ki karanlıkta karşısında dimdik durup onun elini tutan annesiyle aralarında garip bir eşitlik vardı. Bu konuşma olmasaydı senin hakkında hiç böyle düşünemezdim. Senin de bir kadın olduğunu öğrenmem için önce kendi kadınlığımı öğrenmeliymişim. İkimiz de kadınız dedi annesi onu kendine çekip öperek. İkimiz de kadınız dedi yeniden kolları birbirinin beline dolanmış, yürekleri yeni bir tür dostlukla çarparak odadan çıkarlarken. Küçük kızımız artık bir kadın oldu diye bildirdi Bayan Morse kocasına bir saat sonra. Yani dedi kocası uzun uzun karısına bakarak. Yani aşık mı? Hayır ama seviliyor dedi kadın gülümseyerek. Deneyimiz başarıya ulaştı, uyandı artık. Öyleyse artık ondan kurtulabiliriz dedi Bay Morse bir iş adamı tavrıyla. Ama karısı başını salladı. Buna gerek kalmayacak. Ruth birkaç güne kadar onun denize gideceğini söylüyor. Döndüğünde Ruth burada olmayacak. Onu Clara teyzesine göndeririz. Üstelik doğuda geçireceği bir yıl değişik bir iklim, insanlar, fikirler ve her şey tam onun ihtiyacı olan şeyler. 20. bölüm. Yazma tutkusu Martin'in içini bir kez daha yakmaya başlamıştı. Öyküler ve şiirler beyninde kendiliğinden yaratılıyor ve daha ileride bunları ifade edebilmek için notlar alıyordu. Ama yazmadı. Bu onun kısa tatiliydi. Bu zamanı dinlenmeye ve aşkına ayırmış, her iki konuda da başarılı olmuştu. Çok geçmeden yeniden canlandı. Ne zaman karşılaşsalar genç kız yine onun kuvvetinin ve sağlığının etkisi altında kalıyordu. Dikkat et diye uyardı annesi bir kez daha. Korkarım Martin Eden'ı çok sık görüyorsun. Ama Ruth güvenle güldü. Kendisinden emindi ve birkaç gün sonra Martin denize gidiyordu. Sonra o döndüğü zaman doğuda olacaktı. Ama Martin'in gücünde ve sağlığında sihirli bir şey vardı sanki. Doğuya yapacağı yolculukta Martin'e söz etmiş ve delikanlı acele etmesi gerektiğini hissetmişti. Ama Ruth gibi bir kıza aşkını nasıl açacağını bilemiyordu. Ondan çok farklı olan bir sürü kadın ve kızla geçirdiği deneyler bu konuda ona engel oluyordu. Onlar aşkı ve yaşamı tanıyorlardı. Ruth'unsa bu konularda hiçbir bilgisi yoktu. Kızın masumluğu onu korkutuyor, söyleyeceklerini dudaklarında donduruyor ve kendi değersizliğine inandırıyordu. Önünde bir başka engel daha vardı. Kendisi de daha önce hiç aşık olmamıştı. O karanlık geçmişinde kadınlardan hoşlanmış, birçoğu onu büyülemişti ama aşık olmanın ne olduğunu bilmiyordu. O elini şöyle bir sallamış ve kadınlar ona koşmuşlardı. Birer eğlence, küçük bir maceraydı onlar. Erkeklerin oyununda önemsiz bir rol oynayan kadınlardı. Ve şimdi ilk kez Martin utangaç ve kuşkuluydu. Aşkın dilini bilmiyor, üstelik sevdiği kadının saflığı onu korkutuyordu. Türlü yönleri olan bir dünya ile tanışıp durmadan değişen aşamalardan geçerken genel bir tavır yasası öğrenmişti. O da yabancı bir oyuna girdiğinde önce karşısındakinin oynamasına izin vermekti. Bu ona binlerce kez yardım etmiş ve onu iyi bir gözlemci olarak yetiştirmişti. Yabancısı olduğu şeyi izlemeyi ve bir zayıflık anını, oyuna katılabileceği bir anı beklemeyi öğrenmişti. Tıpkı yumrukla dövüşürken bir açık aramaya benziyordu bu. Böylesine bir açığı yakaladığında nasıl oynayacağını hem de ne denli iyi oynayacağını deneyleriyle öğrenmişti. Böylece Ruth'u gözleyip bekledi. Ona aşkından söz etme isteğiyle kıvrandı ama bir türlü göze alamadı bunu. Onu şaşırtacağından korkuyor, kendine güvenemiyordu. Aslında farkında olmadan izlediği yol doğru yoldu. Aşk sözcüklerden çok daha önce dünyaya gelmişti ve gençken öğrendiklerini asla unutmamıştı. İşte Martin, Ruth'a karşı bu eski ve ilkel yöntemi izliyordu. Ne yaptığının başlangıçta farkında değildi ama sonra bunu sezdi. Elinin onunkine değişi, söyleyebileceği herhangi bir sözden çok daha güçlüydü. Gücünün onun imgeleme üstünde yaptığı etki binlerce aşığın dile getirilmiş tutkularından ya da şiirden çok daha çekiciydi. Dilinin anlatabileceği herhangi bir şey onun mantığını etkileyecekti. Oysaki eline dokunuşu, o bir anlık temas içgüdülerini etkiliyordu. Mantığı kendisi kadar gençti ama içgüdüleri insan türü kadar yaşlıydı. Aşk gençken onlar da gençti. Düşüncelerden, inançlardan ve yeni doğan her şeyden daha kurnazdı bunlar. Mantığı etkilenmemişti, hiç uyarılmamıştı. Ve Ruth, Martin'in her an aşk konusunda kendisini uyandırdığının farkına varmadı. Ama Martin'in aşık olduğu gün gibi ortadaydı. Ve onun parlak gözlerini, titreyen ellerini, yanık teninin bile gizleyemediği kızarışlarını görmekten büyük bir zevk alıyordu. Onu kendine bağlamakta biraz daha ileri bile gitti. Ama bunu onun hiç kuşkulanmayacağı bir biçimde, öylesine safça, öylesine bilinçsizce yaptı ki kendisi bile pek farkında olmadı. Kendisinin bir kadın olduğunu kanıtlayan gücünü coşkuyla karşıladı ve ona acı verip onunla oynamaktan garip bir biçimde hoşlandı. Tecrübesinin azlığından dili bağlanmış, beceriksizce sevgisini açmaya çalışan Martin, Ruth'a dokunarak yakınlaşmaya devam etti. Elinin dokunuşu Ruth'un da hoşuna gitmekten çok onu zevklendiriyordu. Martin bunu bilmiyordu ama rahatsız olmadığının da farkındaydı. Gerçi karşılaştıkları ve ayrıldıkları zamanın dışında elleri birbirine pek değmiyordu ama bisikletleriyle giderken, tepelere götürdükleri şiir kitaplarını taşırken ve yan yana oturup kitabın sayfalarını çevirirken birbirlerine dokundukları oluyordu. Ruth'un saçının uçuşarak Martin'in yanaklarına, kitapların güzelliklerine, eğildiklerinde omuzları birbirine değiyordu. Bu durumlarda kız gülümsüyor ve saçını toplaması gerektiğini söylüyordu. Oysa Martin'in içinden okumaktan yorulduklarında başını onun kucağına koymak ve gözlerini kapatıp onların olan geleceği düşünmek geçiyordu. Geçmişte Shelmont Parkı'nda ya da şu Edson Parkı'nda pazar günleri pikniğe gittiklerinde başını kızların kucağına koyar ve bencil bir şekilde derin bir uykuya dalardı. Kızlarsa güneşin onu rahatsız etmesine engel olur, onu seyreder, sever ve aşklarına karşı neden bu denli ilgisiz olduğunu düşünürlerdi. Başını bir kızın kucağına koymak şimdiye dek ona yeryüzündeki en kolay işmiş gibi gelirdi. Şimdi Ruth'un kucağı erişilmez bir şeydi. Ama işte ona aşkını anlatışının en güçlü yönü buydu. Ruth öylesine saf ve utangaçtı ki ilişkilerinin ne denli tehlikeli olmaya başladığını sezmiyordu. Farkında olmadan gün geçtikçe Martin'e yaklaşıyor ama Martin yine de ona açılmayı göze alamıyordu. Bir öğleden sonra oturma odasında onu baş ağrısı içinde bulduğu bir gün bu işe cesaret etmeye kalkıştı. Hiçbir şeyin yararı yok diye karşılık verdi sorularına. Üstelik baş ağrısı ilacı alamıyorum. Doktor Hall izin vermiyor. Sanırım ilaç olmadan ben onu geçirebilirim dedi Martin. Emin değilim elbette ama denemek isterim. Basit bir masaj bu. Bir Japondan öğrenmiştim. Onlar masör bir ırk bilirsin. Sonra değişik biçimlerini Havaililerden de öğrendim. Lomi lomi diyorlar buna. İlaçların yaptığı bir sürü işi ve yapamadıklarını başarabiliyorlar. Ellerini onun başına henüz dokundurmuştu ki kız derin bir iç çekti. Çok iyi dedi. Yarım saat sonra yorulmadın mı diye sordu. Sırf bir şey söylemiş olmak için sormuştu bunu. Karşılığının ne olduğunu biliyordu. Sonra Martin'in kuvvetindeki iyileştirici gücü düşünerek kendinden geçti. Parmaklarının ucuyla başındaki ağrıyı giderip onu canlandırıyordu. Daha doğrusu Ruth böyle bir duyguya kapılıyordu. Sonunda ağrısından kurtulup uykuya daldı ve Martin sessizce dışarı çıktı. O akşam teşekkür etmek için telefonla Martin'i aradı. Yemeğe kadar uyudum dedi. Beni tamamıyla iyileştirdin. Martin sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ona karşılık verirken neşeli ve çok mutluydu. Bütün konuşma boyunca aklında Browning ve hasta Elizabeth Barrett vardı. Yaptığını bir kez daha yapabilirdi ve o Martin Eden bunu Ruth Morse için yapardı. Odasına dönüp Spencer'ın sosyolojisini açtı ama okuyamadı. Aşkı ona öyle acı veriyor, iradesini öylesine kıskıvrak yakalıyordu ki bütün kararlılığına karşın kendini yine de mürekkep lekeleriyle dolu masasının başında buldu. O gece yazdığı sone 2 ayda tamamlanacağı 50 aşk sonesinin ilkiydi. Yazarken aklında Portekizce aşk soneleri vardı ve aşkının en coşkun olduğu bir zamanda en iyi koşullar altında yazdı. Ruth'la birlikte olmadığı saatlerini aşk şiirlerini yazmakla, evde oturup kitap okumakla ya da dergileri ve içindeki yazıları daha iyi izleyebilmek için kütüphaneye gitmekle geçirdi. Ruth'la birlikte olduğu saatlerse hem ümit verici oluşu hem de bir türlü sonuca ulaşamayışı açısından onu çıldırtıyordu. Ruth'un baş ağrısını iyileştirdikten bir hafta sonra Norman, Merit Gölü'nde Mehtap'ta bir gezinti yapmak önerisinde bulundu. Arthur da katıldı bu öneriye. İçlerinde yelkenliği yönetebilecek bir tek Martin vardı ve o da bu işle görevlendirildi. Ruth dümenin başında onun yanında otururken öbür 3 delikanlı yelkenliğinin ortasına serilmiş birbirlerine hovardalıklarını anlatıyorlardı. Ay henüz doğmamıştı ve Martin'le hiç konuşmadan yıldızlarla dolu göğü izleyen Ruth birden kendini yapayalnız hissetti. Martin'e baktı. Rüzgar bütün güverteyi suyun içinde bırakacak kadar yelkenliği yana yatırıyordu. Bir eli dümen yekesinde, diğeri maestra ıskotasında olan Martin, yelkenliği hafifçe iskele tarafına çeviriyor, bir yandan da yakınlardaki kuzey kıyılarını görebilmeye çalışıyordu. Kızın bakışlarının farkında değildi. Ruth dikkatle ona bakmaya devam ediyor ve olağanüstü güçlere sahip olan bu genç adamı yöneten, başarısızlığa mahkum şiirler ve öyküler yazmakta zaman harcamasına izin veren ruhu merak ediyordu. Gözleri karanlıkta zorlukla seçilen kalın boyun hatları ve dimdik duran başı üstünde dolandı ve yine ellerini onun boynuna dolama isteği duyan nefret ettiği güç onu çekiyordu. Yalnızlık duygusu daha da arttı ve kendini yorgun hissetti. Yana yatmış yelkenlideki durumu onu ürküttü ve Martin'in baş ağrısını nasıl iyileştirdiğini, delikanlının dinlendirici gücünü anımsadı. Martin'in hemen yanında oturuyordu. Tekne sallandıkça sanki ona daha da yaklaşıyordu. Sonra içinde ona yaslanma, onun kuvvetine dayanarak dinlenme isteği belirdi. Bu belirsiz, yarı oluşmuş arzuyu düşünmeye başlayınca ona yenik düştü ve Martin'e gerçekten yaslanmaya başladı. Yoksa bunu yapan yana yatmış tekne miydi? Bilmiyordu. Hiçbir zaman da bilmedi. Bildiği tek şey ona yaslandığı ve bundan çok haz aldığıydı. Belki de suç teknedeydi. Ama Ruth durumu düzeltmek için hiçbir çaba göstermedi. Hafifçe dayanıyordu ve rahat etmesi için Martin omzunu düzelttiğinde de yaslanmaya devam etti. Bu bir çılgınlıktı ama Ruth bunu çılgınlık olarak kabul edemiyordu. Artık kendinde değildi. İhtiyaçları olan bir kadındı. Usulca yaslanmasına karşın bu ihtiyacı tatmin olmuştu. Artık kendini yorgun hissetmiyordu. Martin hiçbir şey söylemedi. Konuşunca büyü bozulacakmış gibi geliyordu ona. Aslında bu anı uzatan şey onun aşkından söz etmeyişiydi. Başı dönmeye başlamıştı. Ne olduğunu anlamıyordu. Bu nefis bir şey, bir çılgınlıktı. Iskotayı ve dümen yekesini bırakıp onu kollarına almak gibi delice bir isteğe kapıldı. İçgüdüsü bunun yanlış bir davranış olacağı konusunda kendisini uyardı. Iskotayla dümen yekesinin ellerini meşgul ettiğini ve böylece arzusuna yenilmekten kurtulduğuna sevindi. Ama kuzey kıyısına varmalarını geciktirmek için tekneyi daha yavaş döndürmeye ve yelkenleri rüzgardan kaçırmaya başladı. Kıyıya vardıklarında işiyle ilgilenmek zorunda kalacak, artık ona dokunamayacaktı. Yelkenliği ustalıkla kullanıyor, ötekilerin dikkatini çekmeden yolculuğu uzatıyor ve Ruth'un yanında oturup kendisine yaslanabilmesini sağlayan, deniz, tekne ve rüzgar bilgisini kendisine veren, bu eşsiz geceyi geçirme olanağını hazırlayan, geçmişteki zorlu yolculuklarını bağışlıyordu. Yükselmekte olan ayın ilk ışıkları yelkenlere değip tekneyi aydınlattığı zaman Ruth ondan ayrıldı. Aynı anda Ruth, Martin'in de kendisinden uzaklaştığını hissetti. İkisi de ötekiler tarafından görülmekten kaçınıyordu. Yalnız ikisine ait gizli bir olaydı bu. Yanakları alev alev yanarak Martin'den uzakta oturdu ve onun yanında geçirdiği dakikaların etkisini tam anlamıyla ancak o zaman duyabildi. Ne kardeşlerinin ne de Olney'in görmesini istemediği bir suç işlemişti. Neden yapmıştı bunu? Daha önceleri başka gençlerle mehtapta yelkenliğe binmişti ama böyle bir şey yapmamıştı. Böyle bir şey yapmak istememişti bile. Yeni olgunlaşmaya başlayan kadınlık duygusu ve utanç benliğini sarmıştı. Rüzgara göre yelkenliğinin yolunu değiştirmeye uğraşan Martin'e gizlice baktı. Onu böylesine utanç verici bir duruma soktuğu için Martin'den nefret edebilirdi. Üstelik bütün erkeklerin içinde bunu yapan oydu. Belki annesi haklıydı ve onunla çok sık görüşüyordu. Bir daha olmayacak bu diye karar verdi kendi kendine. Onu artık daha seyrek görecekti. Yalnız kaldıkları ilk fırsatta ona yalan söylemek, ayın doğmasından az önce hafif bir baygınlık geçirdiğini anlatmak gibi çılgınca bir fikre kapıldı. Sonra ay doğduğunda ikisinin de birbirlerinden nasıl uzaklaştıklarını anımsadı. Böylesine bir mazeretin yalan olduğunu hemen anlardı. O geceyi izleyen günlerde artık eski Ruth değil, mantıklı davranmaya çalışan, tavırlarını incelemekten kaçan, geleceğe ve kendisine ilişkin konularda düşünmek istemeyen, garip şaşkın bir yaratık olmuştu. Bir korkuyor, bir büyüleniyor ama sürekli bir şaşkınlık içinde ateşli bir hastalığa yakalanmış gibi ürperiyordu. Neyse ki güvenliğini sağlayacak sabit bir fikri vardı. Martin'in sevgisinden söz etmesine izin vermeyecekti. Bunu başarabildiği sürece korkulacak bir şey yoktu. Zaten birkaç güne kadar yolculuğa çıkacaktı. Aşkından söz etse bile bunun bir zararı yoktu. Başka türlü olamazdı zaten. Çünkü onu sevmiyordu. Hiç kuşkusuz bu Martin için acılarla dolu, kendisi için utanç verici bir an olacaktı. Çünkü ilk kez biri kendisini sevdiğinden söz edecekti. Birden bu fikir onu mutlu etti. Gerçekten bir kadındı ve olgun bir erkek onunla evlenmek istiyordu. Bütün benliği onu oluşturan her şey zevkle titredi. Bu düşünce kafasında ışığın çevresinde dönen bir pervane gibi döndü durdu. Martin'in ona evlenme önerisinde bulunuşunu, kendisinin onun lafını ağzına tıkayışını düşünecek kadar ileri gitti. Hatta yumuşak bir tavırla onu reddedişini, soylu ve gerçek bir erkek olabilmesi için ona öğütler verişini içinden prova bile etti. Örneğin sigara içmeyi kesinlikle bırakmalıydı. Ama hayır. Ona hiç konuşturmaması daha iyi olacaktı. Onu susturabilirlerdi ve bunu yapacağını annesine söylemişti. Yanakları alev alev yanarak hayalindeki sahneyi istemeye istemeye kafasından attı. İlk evlenme önerisinin daha uygun bir istekliden, daha elverişli bir zamanda gelmesi gerekiyordu. 21. Bölüm. Sıcak ve baygın mevsim değişikliğinin sükunetiyle dolu bir sonbahar günü geldi. Puslu güneşin ve hafif esintilerin günün durgunluğunu bozmadığı Kaliforniya yazından arta kalan bir gün. Renkten dokunmuş bir kumaş gibi mor bir sis tepelerin ardında saklanıyordu. San Francisco yükseklerdeki bir duman lekesi gibi duruyordu. Araya sıkışan körfez üstünde yelkenlilerin hareketsiz durduğu ya da tembel tembel dolaştıkları erimiş bir metal gibi donuktu. Uzakta gümüş renkli bir sisin içinde zar zor görülebilen Tamalpais, batıya doğru ilerlemekte olan güneşin altında soluk altın renkli bir yol gibi görünen Golden Gate kanalıyla genişliyordu. Yanda karanlık ve geniş Pasifik'in gökle birleştiği çizgi üstünde yoğunlaşıp karaya doğru yaklaşan ve kışın ilk müjdesini veren bulutlar yükseliyordu. Yaz neredeyse bitecekti. Yine de direniyor, tepelerin arasında eriyerek kayboluyor, vadilerin morluğunu daha da koyulaştırıyor, doyan zevklerden ve azalan güçlerden sisli bir kefen dokuyor, yaşamış hem de iyi yaşamış olmanın verdiği bir zevkle huzur içinde ölüyordu. Ve en sevdikleri yer olan tepelerin üstünde Martin'le Ruth yan yana oturup başlarını aynı sayfaların üstüne eğiyorlar ve Martin çok az erkeğe nasip olan bir aşkla Browning'i seven kadının aşk sonelerini yüksek sesle okuyordu. Ama bu okumada zamanla yavaşladı. Çevrelerindeki geçip giden güzelliğin etkisi çok güçlüydü. Altın bir yıl yaşadığı gibi ölüyor, güzel ve pişmanlık duygusundan uzak bir zevk düşkünü gibi mutlu anlarını anımsıyor, havayı büyük bir huzur dolduruyordu. Bu onların ta içlerine dek işliyor, tüm varlıklarını sarsıyor, ahlakın ve mantığın üstünü mor bir sisle örtüyordu. Martin'in içinin yumuşayıp eridiğini duyuyor, zaman zaman yüreğine bir ılıklık kaplıyordu. Başı onunkine çok yakındı ve rüzgarın amaçsızca dolaşan hayaletleri Ruth'un saçlarını yerinden oynatıp delikanlının yüzüne değdirdiğinde sayfalar gözünün önünden kayıp gidiyordu. Bir keresinde Martin okuduğu yeri yitirince, okuduklarının bir tek sözcüğünün bile farkında olduğuna inanmıyorum dedi Ruth. Martin yanan gözlerle ona baktı ve tam beceriksizce bir şey yapacaktı ki dilinin ucuna bir cevap geldi. Ben senin de farkında olmadığından eminim. Okuduğum son sona neden söz ediyordu? Bilmiyorum diye güldü kız içtenlikle. Unuttum bile. Hadi artık okumayalım. Öyle güzel bir gün ki uzun bir zaman bir daha tepelere çıkamayacağız dedi Martin üzüntüyle. Denizin üstünde fırtına bulutları toplanıyor. Kitap ellerinden yere kaydı ve hayaller görüp etrafındakileri fark etmeyen gözlerle durgun körfeze bakıp tembel tembel ve sessizce oturdular. Ruth yan gözle delikanlının boynuna baktı. İradesinin dışında yer çekiminden daha güçlü, yazgı kadar güçlü bir kuvvet onu çekiyordu. Ona yaslanması için arada 2-3 santimlik bir uzaklık vardı. Sonra içgüdüsel bir hareketle ona yaslandı. Omzunun omzuna değdiğini duydu ve bütün içini bir titreme kapladı. Artık geri çekilmeliydi. Ama hareketleri iradesinin dışındaydı. Benliğini kaplayan o eşsiz çılgınlık arasında kontrol ve irade aklına bile gelmedi. Martin'in kolu yavaşça kızın arkasından dolandı. Ruth onun kolunun ilerleyişini büyük bir zevkle bekledi. Soluk soluğa kuru, yanan dudaklarla yüreğini hoplatan bir dürtüyle ve kanını donduran bir umutla bilmediği bir şeyi bekledi. Arkasına dolanan kol yavaş yavaş ve okşayarak onu kendine doğru çekti. Ruth artık bekleyemedi. Yorgun bir iç çekişle ve tamamıyla içten gelen iradesinin dışındaki bir gücün etkisiyle başını Martin'in göğsüne dayadı. Delikanlının başı hızla öne doğru eğildi ve dudakları ona doğru yaklaşırken kendi dudakları da Martin'inkilere doğru uzandı. Aşk bu olmalı diye düşündü bir anda. Eğer aşk değilse çok ayıp bir şeydi. Aşktan başka bir şey olamazdı. Kollarıyla kendisini saran ve dudaklarını dudaklarına bastıran bu adamı seviyordu. Ve bir an sonra kendini Martin'in kollarından koparırcasına ayırarak birdenbire yukarı doğru uzandı ve ellerinin Martin Eden'ın güneşte bronzlaşmış boynuna koydu. Aşkın verdiği acı ve doyurulan zevk öylesine güçlüydü ki kendinden geçerek inledi. Kolları aşağıya düştü ve yarı baygın bir durumda Martin'in kollarına yığıldı. Hiçbir şey söylememişlerdi ve uzun bir sürede söylemediler. Martin ilk kez eğilip öptü onu ve her seferinde kızın dudakları onun dudaklarını çekingen bir tavırla karşıladı. Martin'e sarılmış, kendini ondan bir türlü ayıramıyordu. Martin de Ruth'a yarı destek olmuş bir biçimde oturmuş, görmeyen gözlerle körfezin karşısındaki sisler içindeki şehre bakıyordu. İlk kez kafasında hiçbir hayal yoktu. Gün kadar, aşkı kadar sıcak renkler ve ışıklar dolaşıyordu kafasında yalnız. Ona doğru eğildi, kız bir şeyler söylüyordu. ''Bana ne zaman aşık oldun?'' diye fısıldadı. ''Daha baştan beri, ilk baştan, seni ilk gördüğüm andan beri, o zaman sana olan aşkımdan delirecek gibiydim. Ve bütün bu geçen süre boyunca daha da delirdim. Şimdi ise zır deliyim sevgilim. Başım mutluluktan öylesine dönüyor ki çılgınlar gibiyim. Kadın olduğum için çok mutluyum Martin, sevgilim.'' dedi kız uzun bir iç çekişten sonra. Tekrar tekrar kızı kollarının arasında sıktı, sonra sordu. ''Ya sen? Sen ne zaman anladın? Ben de ta başından beri biliyordum. Ne kadar da körmüşüm.'' diye bağırdı öfkeyle. ''Şimdiye dek, seni öpene dek bunu bilmiyordum.'' ''Onu demek istemedim.'' Ruth ondan biraz uzaklaşıp Martin'e baktı. ''Yani senin beni ta başından beri sevdiğini biliyordum.'' demek istedim. ''Ya sen?'' diye sordu. Birdenbire oldu. Ağır ağır konuşuyordu. Yanıklarında kaybolmayan hafif bir kırmızılık, gözlerinde ılık, telaşlı bir anlam belirmişti. ''Şimdiye dek anlamamıştım. Sen bana sarılıncaya dek. Daha önce seninle evlenmeyi hiç düşünmemiştim. Beni kendine nasıl aşık ettin?'' ''Bilmiyorum.'' diye güldü Martin. ''Seni sevmekle herhalde. Bir taşın yüreğini bile eritecek kadar seviyordum seni. Değil senin gibi soluk alan bir kadın. Bu benim düşündüğüm aşktan öylesine farklı ki.'' dedi Ruth. ''Aşkın nasıl olduğunu sanıyordun?'' ''Böyle olduğunu düşünmemiştim.'' Martin'in gözlerinin içine bakıyordu ama devam ederken gözlerini yere indirdi. ''Anlayacağın ne olduğunu bilmiyordum.'' Ruth'u yeniden kendine doğru çekti. Ama bu kızın omzuna doladığı kolunun hafifçe kasılmasından başka bir şey değildi. Onu korkutmak istemiyordu. Sonra kızın vücudunun teslim olduğunu hissetti ve onu yeniden kollarıyla sararak öptü. "Bizimkiler ne diyecek acaba?" diye sordu kız birdenbire aklı başına gelerek. "Bilmiyorum ama istediğimiz zaman kolayca öğrenebiliriz bunu." "Ya annem karşı çıkarsa? Onu söylemeye çekineceğimden eminim." "İstersen ben söyleyeyim," diye atıldı Martin kahramanca. "Sanırım annem beni sevmiyor ama ona kendimi sevdirebilirim. Seni elde eden bir insan her şeyi elde edebilir. Eğer başaramazsak." "Evet." "Olsun, birbirimize sahibiz ya. Ama annenin evliliğimize karşı çıkması gibi bir tehlike yok. Seni çok seviyor." "Onun kalbini kırmak istemem," dedi Ruth kaygıyla. Martin ana yüreğinin pek kolay kırılmayacağını anlatmak istedi ama bundan vazgeçip "Aşk yeryüzündeki en yüce şeydir," dedi. "Biliyor musun Martin, bazen beni korkutuyorsun. İşte şimdi de seni ve bir zamanlar nasıl olduğunu düşününce korkuyorum. Bana karşı çok çok iyi davranmalısın. Unutma, ne de olsa çocuğum ben. Daha önce hiç aşık olmadım." "Ben de. İkimiz de çocuğuz. Ama aşkı birbirimizde tanıdığımız için çok talihliyiz." "Ama bu olanaksız," diye bağırdı Ruth hızlı bir silkinişle onun kollarından sıyrılarak. "Senin için olanaksız bir şey bu. Sen bir denizcisin ve denizcilerin işittiğime göre..." Sesi titredi ve sustu. "Her limanda bir sevgilileri vardır," dedi Martin. "Bunu mu demek istiyorsun?" "Evet," dedi kız alçak sesle. "Ama o aşk değil ki." Etkili bir sesle konuşuyordu. "Birçok liman dolaştım ama o gece seni görene dek geçici de olsa aşkı hiç tanımadım. Biliyor musun, o gece veda edip ayrıldıktan sonra az daha tutuklanıyordum." "Tutuklanıyor muydun?" "Evet, polis sarhoş olduğumu sandı. Sarhoştum da, sana olan aşkımdan." "Ama ikimizin de çocuk olduğunu söylemiştin. Ben de bunun olanaksız olduğunu..." "Konudan uzaklaştık. Senden başka kimseye aşık olmadığımı söyledim. Sen benim ilk aşkımsın." "Ama sen bir denizciydin," diye karşı çıktı kız. "Ama bu benim ilk kez sana aşık olmamı engellemez ki." "Ama başka kadınlar vardı. Başka kadınlar. Oo." Ve Martin Eden'ı şaşkınlık içinde bırakarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gözyaşlarını ancak öpücükler ve okşamalarla dindirebildi. Bu arada kafasında hep Kipling'in ve albayın hanımıyla Judy O'Grady aslında birbirlerinden farksızdı sözü vardı. Doğru diye düşündü. Oysa ki okuduğu romanlar ona aksini anlatmıştı. Romanlardan edindiği kanıya göre yüksek sınıflarda ancak resmi evlenme teklifleri geçerliydi. Onun geldiği sınıfta delikanlılarla genç kızların birbirlerine dokunarak aşklarını belirtmeleri olağandı. Yukarılardaki o seçkin insanların ise aynı biçimde seviştikleri akla gelmeyecek bir şeydi. Ama romanlar yalandı. İşte burada bunun bir kanıtı vardı. İşçi sınıfının kızlarını etkileyen okşamalar ve sözler, yüksek sınıfın kızlarını da aynı derece etkiliyordu. Sonuç olarak hepsi birbirinin aynıydı. Spencer'ını anımsasaydı bunu daha önce fark ederdi. Ruth'u kollarının arasında tutup yatıştırırken albayın hanımıyla Judy O'Grady'nin birbirlerinden farksız olması düşüncesiyle avundu. Bu düşünce Ruth'u ona yaklaştırdı. Onun vücudu da herkesinki gibi etten ve kemiktendi. Kendisininki gibi. Evlenmeleri için hiçbir engel yoktu. Aralarındaki tek fark sınıf farkıydı. Bu da önemsizdi. Aldırmazlardı. Bir yerde bir kölenin Romalılarla aynı düzeye yükseldiğini okumuştu. O da Ruth'un düzeyine çıkardı. Saflığının, yüceliğinin, kültürünün ve ruhunun güzelliğinin altında temel olarak o da bir insandı. Tıpkı Lizzie Connolly ve diğer bütün Lizzie Connolly'ler gibi. Onlar için geçerli olan Ruth için de geçerliydi. Ruth da sevebilir, nefret eder, bir erkeği arzular ve tıpkı şimdiki gibi kıskanabilirdi. "Üstelik senden 4 yaş büyüğüm," dedi kız birden gözlerini açıp ona bakarak. "4 yaş büyüğüm." "Sus, sen bir çocuksun. Ve deneyim açısından ben senden 40 yaş büyüğüm," diye karşılık verdi Martin. Aslında sevgi açısından ikisi de çocuktular. Ruth'un üniversiteyi bitirmiş olmasına, Martin'in ise kafasının bilimsel felsefe ve yaşamın katı gerçekleriyle dolu olmasına karşın sevgi konusunda bir çift çocuk kadar saf ve deneyimsizdiler. Aşkın ve onların birbirine kavuşturan yazgının mucizelerine şaşırıp, daha önce hiç kimsenin birbirine böylesine sevmediğine dogmatik bir şekilde inanarak batmakta olan görkemli güneşi seyrettiler. Durmadan ısrarla birbirleri hakkındaki ilk fikirlerine döndüler. Ve birbirleri için neler hissettiklerini ümitsizce incelemeye çalıştılar. Ufuktaki bulut yığınları batmakta olan güneşin üstünü örttü ve göğün çevresi kırmızı bir gül rengine büründü. Ruth, "Elveda Güzel Gün" şarkısını söylerken kırmızı ışık her yanlarını sarmıştı. Onun omzuna dayanmış elleri ellerinde ve yürekleri birbirlerinin avucunda alçak bir sesle şarkısını söylemeye devam etti. 22. Bölüm. Eve döndüğünde Ruth'un yüzündekileri okuyabilmek için Bayan Morse'un annelik sezgilerine gerek yoktu. Yanaklarındaki kırmızılık, iri gözlerindeki içini yansıtan parlaklık tüm olup bitenleri anlatmaya yetiyordu. Ruth yatana kadar kendini tutan Bayan Morse ne oldu diye sordu. Biliyor musun, dedi Ruth titreyen dudaklarla. Annesi karşılık olarak kolunu omzuna doladı ve saçlarını okşadı. Hiçbir şey söylemedi, dedi. Öyle bir şeyin olmasını istemiyordum. Onun için konuşmasına izin vermedim. Hiçbir şey söylemedi. Ama eğer konuşmadıysa hiçbir şey olmadı değil mi? Yine de oldu işte. Tanrı aşkına neler geveliyorsun sen kuzum? Bayan Morse şaşırmıştı. Sonuç olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ne oldu? Ruth şaşkın şaşkın annesine baktı. Bildiğini sanıyordum. Nişanlandık. Martin ve ben. Bayan Morse inanamayarak sinirle bir kahkaha attı. Hayır hiçbir şey söylemedi diye sürdürdü Ruth. Beni seviyor hepsi bu kadar. Ben de senin gibi şaşırdım. Tek bir sözcük bile söylemedi. Bana sarıldı yalnızca. Ve ben kendimde değildim. Beni öptü. Ben de onu öptüm. Elimde değildi. Öptüm onu. Ve sonra ben de onu sevdiğimin ayrımına vardım.